Ayrım 29.
Sayfa 332. Bir gün öyle geçti. İkinci günü de öyle oldu. Artık o zavallı kısrakçıkların karşısında utanmaya başladım. Yanlarından geçerken utancımdan başımı öbür tarafa çeviriyordum. Gözlerine bakamıyordum hayvancıkların. O kadar işte. Ömrüm boyunca hiç kızarmamıştım. Kızarmayı orada öğrendim. Kısrak sürüsünün yanına varıp da onları göle su içmeye götüreceğim zaman al bakalım birden kız gibi kıpkırmızı oluveriyordum. Hay Allah, o üç gün içinde bizim üreticilerin yüzünden kaç defa yerin dibine geçtim, sayısını Allah bilir. Çaresini bulamıyorduk bir türlü bu işin. Üçüncü günü şöyle bir manzara gördüm. Gencecik bir kısrak benim üreticilerden biriyle oynaşıyor. Bizimki al renkte, alnının ortasında yıldız gibi bir leke. Sol arka ayağı da beyaz çorap giymiş gibi bembeyaz bir attı. Ona çiçek adını takmıştım. İşte kısrakçık etrafında fırıl fırıl dönüyor, kıvrım kıvrım kıvranıyor, dişleriyle hafif çene boynunu ısırıyor, sizin anlayacağınız çeşit çeşit sevgi gösterisinde bulunuyordu. Bizim çiçek ise başını kısrağın sırtına dayıyor, gözlerini kapıyor, yürek parçalanırcasına acıklı acıklı içini çekip duruyordu. Gördünüz mü bizim çiçeğin yaptığını? Ondan kötü üretici 40 yıl arasam yine bulamazdım. O böyle başını kısrağın sırtına dayıya dursun, ben öfkeden tiril tiril titriyor, bizim kısraklar benim hakkımda şimdi ne düşünüyorlar acaba diye söyleniyordum. Herhalde ihtiyar bunak bize damat diye hadım mı getirmiş ne diyorlardı. Belki de daha kötü şeyler söylüyorlardı hakkımda, kim bilir. Sonunda beyaz kısrakçığın sabrı tükendi. Benim çiçeğe sırtını döndü. Bütün kuvvetini topladı. Art ayaklarıyla ona yandan öyle bir tekme indirdi ki hayvanın içinde bir şey cırt etti. Hemen ona doğru koştum. Bir taraftan acı acı gözyaşı döküyordum. Öte yandan da sırtına kırbacı vurarak ''Sen de üreticiysen doğru dürüst davran. Kendini de şu ihtiyar yaşımda beni de rezil rüsva etmenin alemi yok.'' diye söyleniyordum. O zavallı yavrucak benden şöyle 10 sajen öteye kaçtı, durdu. Öyle acı acı kişnemeye başladı ki yüreğim parçalandı. Bu sefer ona acıdığımdan ağlamaya başladım. Elime kırbaç almadan yanına gittim, yelesini okşadım. O da kafasını omzuma koydu, içini çekmeye koyuldu. Yelesini tuttum, çadıra doğru götürdüm. Bir taraftan da ''Gidelim çiçek, yavrum, boşu boşuna buralarda sürünmenin, kendini rezil etmenin alemi yok.'' diye söyleniyordum. Hayvanları koşumladım, köyün yolunu tuttum. Sağır Vaska kişner gibi gülüyor, ''Bir yıl sonra gene buyur gel.'' dedi. ''Seninle bozkırda bir iki gün kalır, beraber lapa yeriz. Senin taylar o zamana kadar gebermezlerse belki kendilerini toplar da adam olurlar.'' diyordu. Köye geldim, bütün bunları Davidov'a anlattım. Elleriyle başını tuttu, bana ''Sen hayvanlara bakmasını bilememişsin.'' diye bağırdı. Buna karşılık ''Ben onlara kötü bakmadım ama siz onları kötü kullanmışsınız. Bir makaruşka, bir Andrei Razmyetnov, bir de sen Hazret, hayvanlara dinlenme fırsatı bile vermemişsiniz. Tayların koşumlarını bile çözmemişsiniz. Arpaya gelince senin Yakov Lukiç'ten diz çöküp dilensen bir avuç para alamazsın. Tayları arabaya kim koşar sorarım sana. Madem bunlar üretici, ödevleri yalnız verilen yemi ziflenmek olmalı. Hiçbiri çalışmamalı. Başka türlü olunca işte hiç çaresi bulunmayan bir durumla karşılaşıyoruz.'' dedim. Allah'tan kasabadan iki tane üretici geldi de siz de hatırlıyorsunuz ya, kısrakların durumuna bir çözüm yolu bulundu. İşte doğru dürüst besin olmazsa aşk böyle olur. Anlıyor musunuz armut kafalılar? Hem burada gülecek bir şey yok. Madem ki çok ciddi biri konudan söz açtık, sırıtmayın öyle. Şukar kendini dinleyenleri zafer kazanmış bir adam tavrıyla şöyle bir süzdükten sonra... Hoş, siz gübrede oynaşıp duran bok böceği gibi sabahtan akşama kadar toprağın içinde didinip duruyorsunuz. Yaşamaktan ne anlarsınız? Dedi. Ben öyle miyim ya? Hiç olmazsa her hafta bir ya da birkaç kez kasabaya iniyorum. Şimdi sen söyle bakalım Kurpiyanovna. Bir defacık olsun radyonun nasıl konuştuğunu duydun mu? Nereden duyayım ayol? Ben kasabaya bundan 10 yıl önce inmiştim. Bir daha da inmedim. Görüyor musun ya, ben ise her inişimde doya doya radyo dinliyorum. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Bir tuhaf, berbat şey o radyo arkadaşlar. Şukar bunu söylerken başını bir sağa bir sola döndürdü. Sonra hafifçe güldü. Tam bölge komitesi binasının karşısında, direğin üstünde siyah bir boru var. Öyle bağırıyor, öyle bağırıyor ki aman Allah'ım. Duyanın saçları diken diken oluyor. Sırtı da en sıcak günde bile ürperiyor. O borunun yanı başında hayvanların koşumlarını çözer, boruyu memnun memnun dinlerdim. Kolozları, işçi sınıfını, daha başka şeyleri anlatırdı. Ama bir gün neredeyse kafamı arpa torbasının içine sokacaktım. Moskova'dan biri at gibi kalın sesiyle bağırmasın mı? Bir kadeh daha doldur, gel içelim seninle diye. Vallahi öyle, inanmazsınız arkadaşlar. O anda canım öyle bir içki çekti ki artık dayanamadım. Ne yaptığımı, ne ettiğimi bilemiyorum. Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım? Kasabaya beni gönderdiler mi? Önce kümesten, bizim karının haberi olmadan 10 kadar yumurta çalarım. Sonra yallah pazara. Yumurtaları satınca soluğu hemen oradaki lokantada alırım. Oturur borudan gelen çeşit çeşit seslere uyarak vodkamı yudumlarım. O zaman arkadaş Davidov isterse 2 gün 2 gece görünmesin. Gene bekleyebilirim. Evden yumurta çalamazsam, çünkü şimdi bizim karı yola hazırlanırken beni gözetlemeyi adet edindi, doğru bölge komitesine giderim. Sevgili arkadaşım Davidov'a, Siyomuşka, bana acı ne olursun, bana bir dörtlük ver, sensiz boş boş beklerken canım sıkılıyor derim. O da öyle iyi kalpli çocuktur ki ne istesem hiçbir zaman hayır demez. Parayı alınca hemen soluğu lokantada alır, bir parçacık vodka çekerim. Sonra ya şöyle güneşte güzelce bir yere oturup güzel güzel uyurum. Bu arada da bir arkadaşa bizim üreticilere göz kulak olmasını rica ederim. Ya da şöyle bir kasabayı dolaşır, yapılması gereken zor işleri başarmaya çalışırım. Akim Beşlebov merakla sordu. Senin kasabada ne gibi bir işin olabilir? Şukar dedi içini çekti. Ev erkeği olur da işi olmaz olur mu? Ya bir şişe gaz yağı alırsın, ya 2-3 kutu kibrit, ya da daha başka işler işte. Ha, siz bana o bilginlerin kullandığı sözleri, sonra da sözlüğü sormuştunuz. Size anlatayım. O lügatta sözler şöyle dizilmiştir. Önemli laflar siyah harflerle yazılıdır. Onları gözlüksüz de mükemmel okuyabiliyorum. Gel gelelim, her lafın karşısında ne anlama geldiği mini mini yazılarla yazılmıştır. O da açıklaması oluyor yani. Ama ben zaten birçok sözleri açıklamayı okuma gereği kalmadan anlıyorum. Bir örnek vereyim. Tekelcilik ne demektir? Çok basit, meyhane. Adaptör ne demek? Boş kafalı alçağın biri demektir. Başka ne olabilir? Akuarel ise güzel kız anlamına gelir. Ben öyle anlıyorum. Bordür ise tam aksi, şıllığın biri anlamına gelir. Antresol yapmak, işte o sizin aşk dediğiniz şeydir. Hani şu insanı zıvanadan çıkaran aşk var ya, işte o. Sizin anlayacağınız oradaki laflar işte hep böyle. Gözlüksüz anlıyorum ya, gene de gözlüğe ihtiyacım oldu. Davidov'la beraber kasabaya geldiğimizde gözlük almaya karar verdim. Bu önemli iş için bizim ihtiyar bana para vermişti. Bir hastaneye girdim, meğer orası hiç bilem hastane değilmiş, doğum eviymiş. Odalardan birinde karılar çeşit çeşit seslerle ağlıyor, inleyip duruyor. Öbür odada da bebekler, kedi yavruları gibi miyavlıyorlardı. Eh, burada bana gözlük vermezler, yanlış yere sokmuşum kafamı dedim. Başka bir hastaneye gittim, baktım, kapının önünde 2 kişi dama oynuyor. Arkadaşlar burada kendime nasıl gözlük alabilirim diye sordum. Heriflerin ikisi de öylesine bir gülmeye başladılar ki, sonunda biri güç bela, sana burada öyle bir gözlük verirler ki gözlerin dışarı uğrar dede. Burası zührevi hastalıklar hastanesi. Buradan hemen kaç, yoksa zorla içeri alıp tedavi etmeye başlarlar dedi. Ödüm patladı, tabana kuvvet kaçtım. O serseriler de peşimden bahçenin kapısından dışarı çıkmışlardı. Biri arkamdan var gücüyle ıslık çalıyor, öteki de koş, seni ihtiyar çapkın seni, daha hızlı koş, yoksa şimdi seni yakalarlar diye bağırıyordu. Eh o zaman halimi bir görseydiniz, tam yarış atı gibi koşmaya başladım. Olur ha, şeytanın işi mi yok? Herifler belki laf olsun diye koşup beni yakalarlar. Sonra gel de doktorların karşısında kendini savunmaya çalış bakalım. Eczaneye koşuncaya kadar kalbim neredeyse duracaktı. Ama eczanede de gözlük yokmuş. Milerova'ya git dede ya da Rostov'a. Orada ancak bir göz doktoru sana gözlük verebilir dediler. Kendi kendime ayol oraya ne diye gideyim boş ver dedim. İşte o günden beri lügatı bilmece okur gibi okuyorum. Sizin anlayacağınız benim gözlük işi de çözümü bulunmayan önemli işlerden biri oldu. Hele o kasabada başıma neler geldi bir anlatsam sonu gelmez. Dubsov, Sen her şeyi sırasıyla anlat dedi. Ne diye serçe gibi daldan dala konuyorsun, laflarının başı kıçı anlaşılmıyor dedi. Ben işi sırasıyla anlatıyorum ama sen sözümü kesme, asıl önemli olan bu. Bir daha sözümü kesersen düşüncelerim büsbütün karışır. O zaman öyle bir konuşmaya başlarım ki siz hiçbiriniz anlattıklarımın içinden çıkamaz, birbirinize girersiniz. Ha ne diyordum? Bir gün kasabada yürüyordum. Baktım karşıdan gencecik, güzel, tıpkı keçi yavrusu gibi sevimli bir kız geliyor. Şehirliler gibi giyinmiş, çantası da elinde. Yüksek topuklu ayakkabıları var. Yürürken tıpkı bir keçi yavrusu gibi kaldırımın üstünde tık tık sesler çıkarıyor. Şu ihtiyar yaşımda her yeniliğe öyle bir meraklı oldum ki sormayın. İnanın velespite bile bindim arkadaşlar. Baktım sokaktan o makinenin üstünde bir delikanlı geçiyor. Evladım, ne olur senin şu makinene binip bir dolaşayım diye rica ettim. Sevinçle razı oldu. O kendi kendine yürüyen makinenin üzerine binip rahatça oturmama yardım etti. Bir taraftan da beni tutuyordu. Ben de var gücümle habire ayaklarımı çevirip duruyordum. Sonunda tutma arkamdan Allah aşkına, ben kendi kendime de giderim dedim. Oğlan beni bırakır bırakmaz direksiyon elimin altından öyle bir kaydı ki ne olduğumu anlayamadan makine beni akasyanın dibine fırlatıverdi. O Allah'ın belası akasyanın altında amma da diken varmış ha. Gereken gerekmeyen her yerime o kadar çok diken battı ki sayısını Allah bilir. Sonradan tam bir hafta vücudumdaki o dikenleri ayıkladım. Üstelik poturum oradaki köklerden birine takılıp yırtılmıştı. Dubsov soğuk bir tavırla "Sen poturunu bırak da bize kızı anlat." dedi. "Bir düşün dede, senin poturun bizi ne ilgilendirir yani?" Şukar dede canı sıkılmış gibi "Bak gene sözümü kesiyorsun." dedi. Ama gene de konuşmaya devam etti. İşte o sevimli cici keçi yavrusu mini mini bir askercik gibi elini kolunu sallaya sallaya geliyordu. Ben ise o anda ne yalan söyleyeyim, şununla kol kola girip birkaç adımcık yürüsek ne olur diye geçiriyordum aklımdan. Ömrümde bir kez olsun öyle biriyle kol kola gezmedim ki ben. Oysa kasabada gördüm, gençler hep öyle yürüyorlar. Ya erkek kadının koluna giriyor ya da kadın erkeğin koluna. Öyle bir zevki başka nerede tadabilirdim arkadaşlar? Köyde o şekilde gezebilir miyiz hiç? Adamı tefekorlar. İşte o zaman karşıma bir çapraşık iş çıktı. O güzelle kol kola girip nasıl dolaşayım? Bir kurnazlık yapayım dedim. İki büklüm eğildim. Avazım çıktığı kadar inlemeye başladım. Sesim sokağın bir başından öbür başına duyuluyordu. Kızcağız hemen yanıma koştu. Ne oluyor size böyle dede? Diye sordu. Hastalandım yavrucuğum. Hastaneye kadar bile yürüyemeyeceğim. Sırtıma bıçak saplanmış gibi bir ağrı var dedim. Bunun üzerine kız ben sizi oraya kadar götürürüm. Bana yaslanın dedi. O zaman bütün cesaretimi topladım. Kızın koluna girdim. İşte böyle tıkır tıkır yola koyulduk. Çok hoş bir şeydi böyle yürümek. Tam bölgenin kooperatifine yaklaşmıştık. Yavaş yavaş doğruldum. Kız daha ne olduğunu anlayamadan yanağını şap diye bir öptüm. Yallah mağazanın içine. Oysa orada hiç işim yoktu. Kızın gözleri çakmak çakmak olmuştu. Peşimden bağırıyordu. Seni zampara dede seni. Seni kandırıcı seni. O zaman bir ara durakladım. Yavrucuğum, insan çaresiz kalınca daha neler yapar? Düşün bir kez, ben doğduğum günden beri bir kez olsun böyle bir güzelle kol kola gezmedim. Oysa artık bir ayağım çukurda, neredeyse öleceğim artık, dedim. Hem bunu söylüyorum, hem de bir taraftan neme gerek, belki de bir milis memuru çağırır diye kooperatife koşuyordum. Ama genç kız yalnız şöyle bir güldü, yoluna devam etti. Topukları hala tıkır tıkır ediyordu. Can havliyle kendimi kooperatife attım. Nefes nefese kalmıştım. Tezgahtaki adam, ne oldu dede, yangından mı kaçıyorsun diye sordu. Neredeyse tıkana tıkana, daha da beter bir şeyden dedim. Sen şuradan bana bir kutu kibrit ver bakayım. Şukar dede daha belki uzun süre başından geçenleri anlatmaya devam edecekti. Ama bütün gün çalışıp yorulan dinleyiciler yavaş yavaş dağılmaya başlamışlardı. İhtiyar boşu boşuna birkaç öyküsünü daha dinlemeleri için yalvarıyordu ama artık sönmeye yüz tutmuş olan çoban ateşinin etrafında bir tek kişi bile kalmamıştı. Buna fena halde gücenen, aynı zamanda canı sıkılan Şukar dede ağır ağır yemliklerden birine doğru yürüdü. İçine yattı. Soğuktan büzülerek üzerine eski püskü ceketini aldı. Gece her tarafa çiğ düşmüştü. Şukar soğuktan titreye titreye uyandı. Kazakların yanına kulübeye gireyim, yoksa burada soğuktan köpek yavrusu gibi donar kalırım diye karar verdi. Serüvenler zinciri gene bir yumak gibi ağır ağır çözülmeye başladı. Şukar, daha baharda topraklar sürülürken kazakların kulübede, kadınların da dışarıda yattıklarını hatırlayarak 2 ay içinde bazı şeylerin değişmiş olabileceğini uyku arasında aklına bile getirmeden 4 ayak olmuş bir durumda yavaşça kulübeye girdi. Çarıklarını ayağından çıkardı. En kenarda bir yer bulup yattı. Hemen sonra da yanındaki insanın vücudundan yayılan sıcaklıkla ısınarak uykuya daldı. Ama bir süre sonra boğulur gibi olduğunu hissederek uyandı. Göğsünün üzerinde bir ağırlık vardı. El yordamıyla bunun birinin çıplak ayağı olduğunu sandı. Fena halde canı sıkıldı. Bak edepsize, ne biçimsiz yatıyor, ayağını öyle bir fırlatıyor ki sanki uyku uyumuyor da ata biniyor diye söylendi. Ama ağırlığı üstünden atmaya kalkışıp da bunun hiç de biraz önce sandığı gibi erkek ayağı değil, Kurpiyanovna'nın çıplak eli olduğunu anlayınca yanı başında kadının derin derin nefes aldığını işitir işitmez dehşet içinde kaldı. Kulübede yalnız kadınlar yatıyordu. Şukar birkaç dakika derin bir şaşkınlık içinde hiç kımıldamadan yattı. Heyecandan bütün vücudunun ter içinde kaldığını hissediyordu. Sonra birden çarıklarını kaptı, suçlu bir kedi gibi yavaşça yere sürünürcesine kulübeden çıktı. Topallaya topallaya arabaya doğru koştu. Tayları hiçbir zaman bu kadar aceleyle arabaya koştuğu görülmemişti. Hayvanlara hiç acımadan kırbaç savura savura 4 nala kaldırdı. Giderken de 1/2 arkasına dönerek artık ağarmaya yüz tutmuş göklerin altında uğursuz bir karaltı gibi görünen kulübeye bakıp duruyordu. İyi ki vaktinde uyandım diye söyleniyordu. Ya biraz gecikseydim de kadınlar Kupyanovna'nın yanında yattığımı, onun da bana o koca eliyle sarıldığını görselerdi ne yapardım ben? Aman sen beni bunlardan koru Allah'ım. Vallahi beni o halde görselerdi ömrümün sonuna kadar alaylarından kurtulamazdım. Öldükten sonra bile arkamdan güler dururlardı. Ortalık yavaş yavaş ağrıyordu. Artık kulübeyi göremez olmuştu. Ama tepeyi aşar aşmaz bir başka felaketle daha karşılaştı. Bir ara ayaklarına bakınca sağ ayağında hemen hemen yepyeni, şık, üstünde deri bir kurdelesi olan, yan taraflarına süslü dikişler vurulmuş bir kadın çarığı gördü. Ayağına uyacak kadar büyük olduğuna göre ancak Kupriyanovna'nın olabilirdi. Şukar dede korkudan bütün vücudunun buz gibi olduğunu hissederek Tanrı'ya yalvarmaya başladı. Ulu Tanrım, bana neden böyle cezaları uygun görüyor, hep böyle cezalandırıyorsun? Demek karanlıkta çarıkları karıştırmışım. Bu halde bizim koca karıya nasıl görünürüm? Bir ayağımda kendi kunduram, ötekinde bir kadın pabucu. Al sana içinden çıkılmaz bir iş daha. Ama bu işin de çaresi bulundu. Şukar sert bir hareketle tayları gerisin geriye köye doğru çevirdi. Haklı olarak kasabaya ne yalın ayak ne de her ayağında bir başka çeşit pabuçla girilebileceğine karar vermişti. Boş vereyim ben o kadastro memuruna, varsın işlerini onsuz hallediversinler. Her yerde Sovyet idaresi var, her yerde kolhozlar kurulmuş. Bir kolhoz başka bir kolhozun toprağından bir parçacık çalarsa kıyamet mi kopar diye öfkeyle söylene söylene Gremyachilog'un yolunu tuttu. Şukar dedi, köye 2 kilometre kala yolun bir tarafının dimdik yarla çevrelendiği yerde hemen hemen aynı derecede önemli bir karar daha verdi. Ayaklarından çarıkları çıkardı, etrafına hırsızlama şöyle bir baktıktan sonra onları yardan aşağı fırlatarak arkalarından ''Sizin yüzünüzden kendimi mahvedecek değilim ya'' diye fısıldadı. Kendisini güç durumlara düşürecek delillerden böyle rahatça büsbütün kurtulduktan sonra neşelenen Şukar, Kupriyanovna'nın sabahleyin çarığının esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduğunu görünce ne kadar şaşıracağını düşündükçe bıyık altından gülümsemeye bile başlamıştı. Ama neşelenmekte biraz fazla acele etmişti. Evde onu en korkunç, en kahredici 2 son darbe bekliyordu. Daha evinin avlusuna varmadan kapının önünde toplanmış, bilinmeyen bir sebepten ötürü heyecanlı heyecanlı konuşan kadınları gördü. Endişe içinde, ''Yoksa benim koca karı öbür dünyayı mı boyladı?'' diye düşündü. Ama hiç konuşmadan, nedense gülümseyip duran kadınları ite kaka, aralarından geçerek mutfağa girip de aceleyle etrafına bakınınca dizlerinin dermanı kesildi. Durmadan haç çıkartarak güç bela, "Bu da ne?" diye fısıldadı. İhtiyar karısı kucağında bezlere sarılmış bir çocuk tutuyor, hem de avaz avaz bağırıyor, ağlıyordu. Şukar derin bir şaşkınlık içinde daha yüksek sesle, "Bu da ne biçim şey be?" diye bağırdı. İhtiyar kadın ağlamaktan şişmiş gözlerinde öfkeli bir parıltıyla aynı tonda karşılık verdi. "Veledini bizim kapıya atmışlar, ne olacak? Seni okuma delisi seni, git masanın üstündeki kağıdı oku." Şukar'ın gözleri gittikçe daha çok kararıyordu. Ama gene de bir kese kağıdının üzerine karalanmış kargacık burgacık yazıyı güç bela seçebildi. "Bu yavrucağızın babası siz olduğunuza göre onu kapınıza bırakıyorum dedeciğim. Bundan böyle onu siz besler, siz büyütürsünüz." Şukar dede akşama doğru karısını bebeğin dünyaya gelişiyle yakından uzaktan hiçbir ilişiği olmadığına, heyecandan, bağırmaktan sesi büsbütün kısılarak da olsa hemen hemen inandırmıştı. Ama işte tam o sırada mutfağın kapısında 8 yaşlarında bir çocuk belirdi. Bu Lyubişkin'in oğluydu. Burnunu çeke çeke, "Dedeciğim, bu sabah koyunları otlatıyordum, çarıklarınızı yerden aşağıya düşürdüğünüzü gördüm, onları buldum aldım getirdim size," dedi. Ve o uğursuz çarıkları Şukar dedeye uzattı. Ondan sonra olup bitenler, bir zamanlar Şukar'ın candan arkadaşı olan marangoz Lokateyev'in dediği gibi bir sır perdesiyle örtülü. Bilinen tek şey Şukar dedenin bir hafta kadar yüzü sargılı, gözü de şiş olarak dolaştığı idi. Gülümsemekten kendini alamayarak ona yanağının neden sarılı olduğunu soran olursa Şukar başını öbür tarafa çeviriyor, ağzında kalan son dişin ağrıdığını söylüyor, hem de öyle bir ağrıyor ki konuşamıyorum diyordu. 20. Bölüm. Andrei Razmiyetnov sabahın erken saatinde otların biçilmesi, samanların demetlenmesi, hasat için hazırlık yapılması gibi işlerle ilgili raporu imzalamak, sonra da bir atlı ile komiteye göndermek için köy meclisine gitmişti. Ekiplerin durumunu bildiren yazılara henüz göz gezdirmişti ki biri kapıyı şiddetle vurdu. Razmiyetnov başını kağıtların üzerinden kaldırmadan "Gir!" diye bağırdı. Odaya iki yabancı girdi. Girer girmez de sanki odayı dolduruvermişlerdi. Birinin sırtında yepyeni bir muşamba yağmurluk vardı. Kısa boylu tıknaz bir adamdı. Göze batar tarafı yoktu. Yuvarlak yüzlüydü. Sinek kaydı tıraş olmuştu. Gülümseyerek masaya yaklaştı. Razmiyetnov'a taş gibi sert bir el uzattı. "Adım Boyko Polikarp Petrovich," dedi. "Madenciler Şehri İşçi Bürosu İAŞ Şubesi Müdürüyüm. Arkadaş da yardımcımdır. Soyadı Hiznak." Bunu söylerken baş parmağıyla kapının yanında kayıtsız bir tavırla duran arkadaşını işaret ediyordu.